Ayrım 8, sayfa 85. İkinci bölüm, Gölgeler. Son sırlar hala ılık toprakta korunmaktalar. Vicente Huidobro. Francisco, dergide çalışmaya başlayalı beri yüreğinin hep ağzında olduğunu hissediyordu. Kent aslında görünmez olan bir sınırla ikiye bölünmüştü ve delikanlı bunu sık sık aşmak zorundaydı. Aynı gün hem müslin ve dantel giysilerin fotoğraflarını çekiyordu, hem de kardeşi Jose'nin gecekondu mahallesinde babasının tecavüzüne uğrayan bir kız çocuğunu tedavi ediyordu. Hem de parolayı verip bağlılık yemini ettikten sonra bilinmeyen bir başka toprağa ulaşacak kurbanlar listesini havaalanına taşıyordu. Bir ayağı hayaller dünyasında, öteki ayağı ise gizil gerçeğe basmaktaydı. Her an ruh halini o anı uydurmak durumundaydı. Ama gün bitiminde odasının sessizliğine kavuştuğunda olanları gözünün önünden geçiriyor ve en iyi çözümün korkunun ve öfkenin yenilgisine uğramamak için onlardan uzak durmak olduğunu anlıyordu. İşte o saatlerde Irene'nin hayali gölgede büyüdükçe büyüyor ve çevresindeki tüm boşluğu dolduruyordu. Çarşamba gecesi düşünde bir papatya tarlası gördü. Genellikle anımsamazdı düşlerini. Ama çiçekler öylesine canlıydılar ki sabah uyandığında kendini temiz havada koşmuş gibi hissediyordu. Sabahın ilerleyen saatlerinde yayın evinde astroloji uzmanıyla karşılaştı. Bu hanımın saçları kat kat boyalıydı ve sürekli ona kaderini söylemeye çalışırdı. "Evet, gözlerinden okuyabiliyorum. Aşk dolu bir gece geçirmişsin," dedi 5. katın merdivenlerinde karşılaştıklarında. Francisco onu bir bardak bira içmeye davet etti. Sonra da ona düşünü anlattı. Kadın ona papatyaların iyiye işaret olduğunu, günün ilerleyen saatlerinde hoş bir şeyler yaşayacağını müjdeledi. "Bu seni rahatlatmalı çocuğum, çünkü ölümün parmağı senin üzerine çevrilmiş duruyor," diye ekledi. Ne var ki şimdiye dek çoğu kez öylesine kötümser haberler vermişti ki artık pek inandırıcı olamıyordu. Düşünün iyiye yorumu o akşam gerçekleşti ve Irene telefon etti. Leallerle tanışmak istediği için kendisini yemeğe davet etmesini istiyordu delikanlıdan. Bu hafta pek az birlikte olabilmişlerdi. Yayın evi pek gündemde olan Harp Akademisi'nden bir dizi fotoğraf ısmarlamıştı ve Francisco kendini bu işe kaptırmıştı. Bu mevsimde kadın giysileri, kurdeleler ve bezeklerle pek romantik bir havadaydı ve Francisco üniformalı adamlar ve tanklar ile bu giysiler arasında bir zıtlık yaratmak istemişti. Akademinin komutanı da kendi açısından bu çekimlerden bir yarar sağlayacağını düşündüğü için kapıları açmıştı. Bu bahaneyle silahlı kuvvetlerin adı yumuşak bir ortamda geçecekti ne de olsa. İşte bu amaçla gazeteciler birkaç kat arttırılmış güvenlik önlemleri sonucunda içeriye girebilmişlerdi. Francisco ve ekibin öteki çalışanları bu askeri ortamda pek çok gün geçirdiler. Sonunda Francisco kendini daha çok rahatsız edenin ulusal marşlar ya da askeri törenler mi yoksa kamerasına poz veren o üç güzellik kraliçesi mi karar veremez oldu. Akademiye girişte ve çıkışta üstleri didik didik aranıyordu. Korkunç bir karmaşa içinde valizler altüst ediliyor, giysilerin, ayakkabıların, perukların her bir yanı ellenip aranıyor, elektronik aygıtlar her bir şeyin üzerinden geçiyor ve her türlü kuşku değerlendiriliyordu. Model kızlar güne asık bir suratla başlıyorlar, bütün günü de söylenerek geçiriyorlardı. Sürekli beyazlar giyinen ekibin şık ama ortalama kuaförü Mario, her yeni fotoğraf için kızlara yeni bir görünüm veriyordu. İşe henüz başlamış iki yamağı da ateş böceği gibi onun çevresinde döneniyorlardı. Francisco, fotoğraf makineleri ve filmlerle ilgilenmeye özen gösteriyordu. Gün sonundaki aramada film şeritleri hasar görse, tüm günlük çalışma boşa gitse de delikanlı öfkelenmemeye çalışıyordu. Bu hareketli görünüm, akademinin disiplini içinde bir takım karışıklar doğuruyordu. Ne de olsa buranın sakinleri bu tür görüntülere alışık değillerdi. Kraliçeleri görünce bile kayıtsız kalan askerler, kimselere aldırmayan kuaförün çevresinde cıvıldaşan o iki yamak karşısında şaşkına dönmüşlerdi. Mario'nun kaba sabalığa tahammülü yoktu ve bunca yılın sonunda da ince bir ruha olan eğiliminin insanlarda uyandırdığı tepkileri aşabilmişti. Bir kömür madencisinin 11 çocuğunun en küçüğüydü. Gri renkli bir köyde doğmuştu. Burada madenin o toz bulutu ölümcül ve önlenemez bir biçimde köyün her noktasını örterdi. Halkın ciğerlerine yapışan bu is, insanları kendi kendilerinin gölgesine dönüştürürdü. Burada babanın, dedenin, ağabeylerin adımlarını izlemek bir kaderdi. Ne var ki Mario, elindeki kazmayla canlı kayaları kırarak toprağın ince damarlarına inme ve madencilerin o kaba işlerine katılma gücünü kendinde bulamadı. Hassas parmaklara ve hayal gücüne eğilimli bir ruha sahipti. Yediği kırbaçlara rağmen ne kadınsı davranışları ne de doğasının yönü değişmişti. Küçük bir çocukken gözden ırak olduğu her an kendine göre oyunlar yaratarak yalnız kalmaya çalışırdı. Ama çevresinin acımasız alaylarından gene de kurtulamazdı. Bazen ırmaklardan taşlar toplar, bunları renklerini seçebilmek için parlatırdı. O hüzünlü köyü boydan boya aşar, kuru yapraklar toplar, sonra bunlardan sanatsal kompozisyonlar yaratırdı. Gün batımı karşısında gözyaşları dökecek kadar duygulanır, bu anı ya şiirsel bir cümleyle ya da görüntüsünü yansıtabilecek bir resimle durdurmaya çalışırdı. Ama bunu gerçekleştiremeyecek kadar da beceriksiz bulurdu kendini. Sadece annesi ondaki bu tutumun bir sapaklık değil, değişik bir ruh hali olarak yorumlardı. Babasının korkunç dayaklarından kurtarmak için onu kiliseye rahip yardımcısı olması için götürmüştü. Belki o uzun etekli tören giysileri içinde oğlu o kadınsı tatlılığını yaşayabilirdi. Ama çocuk Latince sözcükleri unutuveriyordu. Çünkü gözleri kilisenin büyük Pen Mario, ağabeylerinin tehditleri yüzünden şansına düşecek fahişeye tam bir erkek gibi davranacağına söz vermişti. Ama o içeri girer girmez kadıncağız bu çocuğu bekleyen yalnızlığı ve itilmişliği bir bakışta anladı. Karşısında tir tir titreyen bu çırılçıplak çocuğa pek acımıştı. İşlerini huzurla görebilmeleri için çevresindekilere onları yalnız bırakmalarını söylemişti. Herkes çıkınca odanın kapısını zincirledi. Onun yanına oturarak elini elinin içine aldı. Bu iş zorla yapılmaz dedi korkudan ağlamaklı olan Mario'ya. Uzaklara kaç oğlum. Seni kimsenin tanımadığı yerlere git. Yoksa seni burada öldürürler. Mario tüm yaşamı boyunca bundan daha iyi bir öğüt almamıştı. Gözyaşlarını kurulamış ve zaten hiç içinden gelmeyen bu erkek olma oyununu bir daha oynamayacağına söz vermişti. Eğer aşık olmazsan çok yol kat edersin diye seslenmişti kadın. Onu babasına teslim ederken böylece babayı da teskin etmiş ve oğlanı mutlak bir dayaktan kurtarmıştı. O akşam Mario annesiyle konuşmuş ve olan biteni ona bir bir anlatmıştı. Kadıncağız dolabın dip köşelerini iyice aramış, yıpranmış bir para demeti bulup çıkartmış ve bunu oğlunun avucuna koymuştu. Bu parayla delikanlı başkente giden bir trene binebilmiş, burada bir kuaför salonunda iş bulmuştu. Salonda yemek ve uyumak karşılığında buranın temizliğini yapıyordu. Gözleri kamaşmıştı. Böyle bir dünyanın olabileceğini tahmin bile edemezdi. Açık renkler, hoş kokular, neşeli sesler, kayıtsızlık, sıcaklık ve o boş zamanlar. Aynadan kuaförün bukleler arasında yiten ellerini seyrederken şaşkınlığa kapılıyordu. Bu neşeli kadınları seyrederek kadın ruhunu tanımayı başarmıştı. Geceleri salonda yalnız kaldığı zamanlar peruklar üzerinde yeni modeller deniyordu. Kendi yüzüne far, allık, kalem sürerek makyaj sanatını kapmaya çalışıyordu. Giderek bir yüzün renkler ve fırçalarla nasıl güzelleştirilebileceğini öğrendi. Kısa zamanda yeni bazı müşterileri ona emanet ettiler ve birkaç ay içinde o herkesten iyi saç keser oldu. Öyle ki en titiz hanımlar bile onun için sıraya giriyorlardı. Bir kadının tüm anlatımını o anlamsızlıktan kurtarıp kabarık bir saçın çerçevelediği, bilgece uyum sağlayan kozmetiklerin süslediği yüze dönüştürüyordu. Ama daha önemlisi, son anda onlara kendi güzelliklerinden emin olmalarını öğütlüyordu. Çünkü güzellik ne de olsa bir davranış biçiminden başka bir şey değildi. Hiç ara vermeden inceliyor, onu her zaman daha iyi bir sonuca götüren o müthiş içgüdülerinin de yardımıyla cesaretli bir biçimde deneyimlerini geliştiriyordu. Gelinler, modeller, aktrisler, okyanus ötesi sefireler onun peşindeydiler. Kentin ileri gelen kimi varsıl hanımları ona evlerini açıyorlar ve bu madenci oğlu ilk olarak İran halılarına basıyor, saydam porselenlerde çay içiyor ve oymalı gümüşün, temiz ahşabın, ince kristallerin değerini fark ediyordu. Gerçek değeri olan eşyaları ötekilerden ayırmayı çok çabuk öğrenmişti. ve artık bundan aşağısı ile yetinemeyeceğini hissetmişti. Çünkü ruhu her türlü bayağılık karşısında gerçekten acı çekiyordu. Bu sanat ve kültür çevresinde eğitilince artık asla geri dönemeyeceğini anlamıştı. Tüm yaratıcı gücünün dizginlerini serbest bırakmış, işlerden anlayan sezgilerine güvenmiş ve birkaç yıl içinde başkentin en ünlü güzellik salonunun sahibi olmuştu. Bunun yanı sıra gizli bir takım işlerini saklayabilmek için bir de antikacı mağazası açmıştı. Sanat yapıtları, gerçek stil sahibi mobilyalar, lüks eşyalar konusunda gerçek bir uzman olmuştu. Ve seçkin insanlar onun görüşünü almadan edemiyorlardı. Her zaman meşguldü. Her zaman acelesi vardı. Ama kendisine ün kapılarını açan derginin Irene Beltran'ın çalıştığı o dergi olması nedeniyle onlar ne zaman çağırırlarsa çağırsın her şeyi unutur koşardı. Eline o ünlü çantasını alır, insanları değiştiren o büyülü malzemelerini yüklenir giderdi. Sonunda öylesine bir etki yaratmayı başarmıştı ki yüksek sosyete toplantılarında en cüretkar hanımlar onun tarafından süslendiklerini belli etmek için yanaklarına Mario'nun kondurduğu o bedevi dövmesine benzeyen imzasını gururla sergilerlerdi. Francisco Leal ile tanıştıklarında Mario orta yaşlı, ince, muntazam bir biçimde ameliyat edilmiş burunlu, diyetler, jimnastikler ve masajlarla korunan ince bir bedene sahip, ultraviyole lambalarla bronzlaşmış, mutlaka en iyi İngiliz ve İtalyan firmalarına ait giysiler taşıyan, kültürlü, rafine ve ünlü bir kişiydi. Seçkin ortamlara devam eder, antika eşya satın alma bahanesiyle uzak bölgelere yolculuklar yapardı. Bir aristokrat gibi yaşıyordu ama o basit kökenini asla yadsımıyordu. Madenciler köyündeki çocukluğundan söz açıldığı zaman o günleri neşeyle ve serin kanlılıkla anıyordu. Onun bu içtenliği yapaylığa asla katlanamayacak insanların da dostluğunu kazandırıyordu ona. Pek dar bir boyutu olan ve sadece soylu kökenlere ya da sonsuz paralara sahip insanların kabul edildiği o seçkin çevreye Mario sadece ince beğenisi ve doğru insanlarla ilişki kurma yeteneği sayesinde girebilmişti. Onun varlığı katılmamışsa hiçbir önemli toplantı başarılı geçmiş sayılmıyordu. Ailesine bir daha asla geri dönmemiş, babasını da kardeşlerini de bir daha hiç görmemişti. Ama her ay annesine gönderdiği bir çekle onu biraz rahatlatmaya, bir meslek edinebilmeleri için kız kardeşlerini okutmaya, kızların bir dükkan açmalarına ya da çeyiz götürebilmelerine yardımcı olmaya çalışıyordu. Duygusal yanına gelince onda da yaşamındaki gibi hiç aşırılığa ve bayağılığa kaçmadan ortalama bir duyarlılık gösteriyordu. Irene, ona Francisco Leal'i tanıştırdığı zaman gözlerinde bir an çakan kıvılcım duygularını çıkarttı ortaya. Bunu fark eden genç kız arkadaşıyla şakalaşarak ona kuaförün önerilerine kapılmamaya dikkat etmesini, yoksa kulağında bir küpeye ve soprano bir sese takılıp kalabileceğini anımsattı. İki hafta sonra bir gün mevsimin yeni makyaj hileleri üzerine çalışmak üzere stüdyoya kapanmışlardı ki Irene'yi aramak için yüzbaşı Gustavo Morante çıka geldi. Mario'yu gördüğü anda yüzündeki ifade değişiverdi. Kadınsılardan nefret eden subay, nişanlısının bu tür çevrelerde kendinin dejenere diye adlandırdığı insanlarla çalışmasından son derece rahatsız oluyordu. Sevimli bir modelin şakaklarına doreli allıklar sürmeye kendini kaptırmış olan Mario, başkalarının kendinden iğrenebileceğini aklına bile getirmedi ve içten bir gülümsemeyle elini subaya uzattı. Gustavo ellerini göğsüne kavuşturmuş, son derece aşağılayıcı bakışlarla bakıyordu. Bu da yetmezmiş gibi ellerini eşcinsellerle kirletemeyeceğini söyledi. Stüdyoya müthiş soğuk bir sessizlik çöktü. Irene, asistanlar, modeller, herkes ne yapacağını bilemez haldeydi. Mario'nun beti benzi atmıştı. Sanki göz bebekleri saydam bir tülün ardına gizlenmişti. İşte o zaman Francisco Leal elindeki fotoğraf makinesini bırakmış, yavaş adımlarla ilerlemiş ve bir elini kuaför dostunun omzuna koymuştu. Biliyor musun, yüzbaşı sana neden dokunmak istemedi? Çünkü kendi duygularından emin değil. Onların kaba saba kışlalarındaki kim bilir ne tür eşcinsellikler yaşanıyordur, dedi her zamanki sakin ve kibar ses tonuyla. Gustavo Morante daha bu yargının ağırlığını kavrayamadan Irene nişanlısını bir kolundan yakaladı ve odanın dışına çıkarttı. Mario bu olayı asla unutamadı. Bundan birkaç gün önce Francisco'yu akşam yemeği için evine çağırmıştı. Bir apartmanın en üst katındaki lüks bir dairede oturuyordu. Evi çağdaş ve özgün bir biçimde siyah beyaz renklerle döşenmişti. Çelik ve kristalin o geometrik çizgileri arasında son derece eski barok mobilyalar ve ipekli Çin halıları yer alıyordu. Yerin büyük bir bölümünü kaplayan bu yumuşacık halıların üzerinde iki Ankara kedisi mırıldanıyordu. Çam parçalarının yansıdığı şöminenin önünde ise siyah ve değerli bir köpek uyumaktaydı. "Hayvanları çok severim," demişti Mario konuğunu karşılarken. Francisco'nun gözüne buzların arasında bir şişe şampanyanın soğumakta olduğu gümüş buz kovası ilişmişti. Bunun yanında iki bardak bekliyordu. Delikanlı ayrıca ortalığa inen loşluğun, bronz bir buhurdanda yanan tütsünün ve hoparlörlerden yükselen caz müziğinin etkisini de duyumsayarak bu gece tek konunun kendisi olduğunu anladı. Bir an için dönüp buradan çıkmak istedi. Kimselere umut vermek istemiyordu ama sonra arkadaşını yaralamak istemediğini ve onunla gerçek bir dost olarak kalmak istediğini sezdi. Birbirlerinin gözlerine baktıklarında karşısındakine hem acıma hem de sevgi duyduğunu kabul etti. Francisco, aşkını kendisine ürkekçe sunan bu adama karşı sempati duyuyordu. Ham ipekle kaplanmış koltukta yan yana oturduklarında Francisco kendisine sunulan şampanya kadehini kabul etmişti. Ve tanımadığı bu sularda boğulmadan yüzebilmek için mesleki deneyimlerine güvenmişti. Her ikisi için de unutulmaz bir akşam olmuştu. Mario ona tüm yaşamını anlatmış ve ruhunu saran bu tutkudan belli belirsiz söz etmişti. Evet, bir reddedilme seziyordu ama gene de duygularını saklayamayacak kadar heyecanlıydı. Şimdiye dek ilk kez bir erkek onu böylesine etkilemişti. Francisco'nun kişiliğinde güç ve erkeksi güven duygusu o ender bulunan tatlılıkla birleşmişti. Mario için aşık olmak hiç de kolay değildi. Geçmişte başına türlü işler açan o gelgeç ilişkilerden de uzaklaşmıştı. Ama şimdi her şeye razıydı. Francisco da kendinden söz etmişti ve açıkça söylemese de ona aralarında sadece köklü bir dostluğun kurulabileceğini ama asla bir aşk olamayacağını hissettirmişti. O akşam boyunca ortak ilgi alanları ortaya çıkmıştı. Birlikte gülmüşler, müzik dinlemişler ve şampanya şişesini boşaltmışlardı. En küçük temkin kırıntısını bile aklına getirmeyerek Mario, arkadaşına duyduğu güvenle diktatörlüğe karşı duyduğu nefreti ve ona karşı savaşma isteğini dile getirmişti. Yeni arkadaşı Francisco, başkalarının gözlerinin içinden gerçeği okumayı öylesine iyi bilirdi ki, o da ona kendi gizini anlatıverdi. Sokağa çıkma yasağı başlamadan az önce vedalaşmışlar, birbirlerinin elini güvenle sıkmışlar ve böylece aralarında sağlam bir anlaşma kurmuşlardı. O akşam yemeğinden sonra Mario ve Francisco sadece derginin işleri konusunda değil, kaçamak çalışmalar konusunda da sırdaş olmuşlardı. Mario bundan sonraki günlerde güvene gölge düşürecek bir davranışta bulunmamıştı. Son derece saydam bir hali vardı ve Francisco o unutulmaz akşamda nasıl olup da bu konuyu açtığına şaşıyordu. Her ne kadar yasa dışı işlerden ona söz etmeseler de Irene de bu küçük gruba katılmıştı. O ne de olsa doğuşundan beri ve aldığı eğitim yüzünden karşı saflara aitti. Şimdiye dek asla politikadan söz etmemişti. Üstelik de askerle nişanlıydı. O akşam Harp Akademisi'nde Mario'nun sabrı taştı. Güvenlik kontrollerine, havanın sıcağına ve herkesi saran o sıkıntıya bir de iki asistanının terbiyesizliği eklenmişti. "Bunları kovacağım Francisco. Bu iki aptalın hiç yeteneği yok, öğrenecekleri de yok. Yayın evinin banyosunda birbirlerine sarılmış bulduğum zaman kovmalıydım onları." Francisco Leal de pek sıkıntılıydı, özellikle de günlerdir Irene'yi görmediği için. Bütün bir hafta boyunca çalışma saatleri çakışmıştı. Bu yüzden kız ona yemeğe gelmeyi önermek için telefon edene kadar delikanlı görüşme umudu kalmadığını sanıyordu. Lealler bu konuyu içtenlikle karşıladılar. Hilda en sevilen yemeklerinden birini pişirdi. Profesör bir şişe şarap satın aldı. Mevsimin ilk açan çiçekleriyle evi süsledi. Bu kızı gerçekten seviyordu. Onun varlığı tüm kaygıları ve sıkıntıları önüne katıp savuran tatlı bir esinti gibiydi. Bu fırsatla öteki çocukları, Jose ve Javier'i de aileleriyle birlikte çağırdılar. Haftada hiç olmazsa bir gün bir arada olmaktan mutluluk duyuyorlardı.